Ayrım 32, sayfa 403, 54, New Hampshire. David Levinson öne doğru eğildi ve önündeki ekranla heyecanla atın laboratuvar masalarından birinin arkasına dalmasını izledi. Dikkat, hedef kısmen siperde. Anlaşıldı. Bunu söyleyen Reinhardt'tı. Laboratuvarın kapısında durmuş çatışmayı izliyor ama şahsen katılmıyordu. Eğittiği adamların onsuz ne yapabildiklerini görmek istiyordu. Asık suratı ve yerdeki ceset sayısı her şeyi gösteriyordu aslında. İşler istediği gibi gitmiyordu. Grup üç farklı yönden hedefe yaklaştığı için Lawson kısa bir süre sonra hedefin yalnızca ölü bir bedene, bir et yığınına dönüşeceğini biliyordu. Delta operatörlerine saygı duyuyordu. Adam aslanlar gibi savaşıyordu. Nişancılığı akıl almazdı ve neredeyse attığını vuruyordu. Manifold Gamma'nın yok edilmesinden bu yana birlikte çalıştığı ortağı Simen Norfolk, bu adamı öldürmenin aslında bir ayıp olduğunu anlayamıyordu. Norfolk kısa kesilmiş saçlarını sıvazladıktan sonra neredeyse istedik bir coşkuyla ellerini ovuşturarak birazdan defterini dürerler dedi. İşine bak dedi Lawson. Norfolk gözlerini kıstı. Sonra atın yerden yattığı masanın altından silahını ateş etmeye hazır bir halde gelenleri izlediğini gördü. Orta ekip ayaklarınıza dikkat. Üç adamdan oluşan orta ekip masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar. Böylece atın tek görebildiği kaygan zemin oldu. Kameralar devrede olduğu sürece ekip koordine bir şekilde düşmanın her reaksiyona tepki verecekti. Gerçi ona karşı bir olması zaten büyük dezavantajdı ama savaş alanına görüş desteği sağlayan kameraların varlığı da düşünülünce ne kadar iyi nişancı olursa olsun hiçbir şansı kalmıyordu. O sırada Lawson dikkatini orta ekibin arkasındaki bir hareket çekti. Dört kamerayı birden inceledi. Hiçbirinden doğru bir açıyla görüntü yakalayamıyordu. Hiçbir şey olmayabilirdi ya da bir tür tuzak ama öyle bir şeye benzemiyordu. Sanki zeminde bir balık çırpınıyordu. Yeşil bir balık. Lawson bu laboratuvarda hayvan deneyleri yapılıp yapılmadığını anımsamaya çalıştı. Yapıldığını anımsamıyordu. Ayrıca yapılsa bile domuz ya da fare kullanılırdı. Kertenkele değil. Lawson mikrofona uzandı. Orta ekip saat 6 yönünde bir hareket. Darbe o kadar şiddetli geldi ki Lawson ne acıyla bağırma ne de karşı koyma olanağı buldu. Birden konuşması kesildi. O sırada tüm dikkatini laboratuvar zemindeki yeşil nesneye vermiş olan Norfolk ise meslektaşının suskunluğunu ona dönüp bakana dek bile fark etmedi. Dave, lanet olsun, bu da... Elektroşok aletinin omzuyla dokunmasıyla birlikte 18 amperlik elektro 10 mikrosaniye içinde tüm vücuduna yayıldı. Koltuğunda kasılıp kaldı. Başlayın çocuklar. Anna Beck tam arkalarında duruyordu. Şok silahı elindeydi. Hiçbir zaman bu röntgenleme olayından haz etmedim. Dört ekranda birden adamların neredeyse ata ulaşmak üzere olduklarını gördü. Gözetleme odasındaki gözleri körleşmişti ve bu onları anlık bir şaşkınlığa sürükledi. Organize saldırı düzenleri bozulmuştu. Her biri kendi başına hareket etmeye başladı. Reinhardt başlığındaki mikrofon sisteminden konuşuyor, hatta bağırıyordu bile. Beck onu duyamıyordu ama dudak hareketlerinden ağır küfürler savurduğunu okuyabiliyordu. Kafalar kopacaktı. Norfolk ve Nelson'un onun yüzünü görememiş olmaları büyük şanstı. Setin üzerinde o önemli bilgilerle kaçmasına neden olarak her şeyi berbat ettikleri de göz önüne alınınca bu ikisinin artık Sibirya'ya sürülecekleri kesindi. Tabii daha kötü bir cezaya çarptırılmazlarsa. O sırada ekrandaki bir hareket dikkatini çekti. At bu dalgınlık anını fark etmiş, saldırıya geçmişti. Gengeye dağılmıştı ama ateşe ateşle karşılık veriyorlardı. Ama laboratuvarın ortasındaki şey de neydi öyle? O anda Norfolk ve Lawson'u öylesine şaşırtan şeyi gördü. Hala oradaydı ve hareket ediyordu. Bir an için tüm bedeniyle ekranda görüldükten sonra en yakın masanın altında kayboldu. Beck yutkundu ve ister istemez korkuyla bir adım geri çekildi. Aman tanrım. Atı uyarmalıydı. Eğer bu şey büyümeyi sürdürürse o laboratuvardan kimse sağ çıkamazdı. Beck, Lawson'un yanına sıkışarak elektroşok aletiyle kamera sistemine vurdu. Sistem anında aşırı yüklenmeyle kapandı ve şalterler erirken kalın gri bir duman yükseldi. Gengi artık kördü. Gözetleme odasından çıkarak doğruca lojmanlara doğru koştu. Ata yardım etmeden uğraması gereken bir yer daha vardı. At, su sıçrata sıçrata yürüyen ayak seslerinin ve ezilen cam çıtırtılarının birden kesildiğini duydu. Güvenlik elemanlarının ilerlemelerini durduran bir şey vardı. Ama bu arkalarında büyüyen şey değildi. Öyle olsa bu kadar sessiz olmazlardı. O anda kapıdan duyulan bir ses sorunun gerçek kaynağını ele verdi. Lawson, Lawson hemen bilgisayarın başına geç ve şu rezaleti temizle. Yoksa Tanrı şahidim olsun sana dünyayı dar ederim. At doğruldu ve bu şaşkınlık ve duraklama anını lehine çevirmeye karar verdi. Hemen yakındaki adama birkaç kurşun sıktıktan sonra odanın girişine doğru bakıp ikinciyi de kalçasından vurarak saf dışı bıraktı. Karşı ateş yeniden odaya sararken hemen sırt üstü yattı. En öndeki iki kişiyi saf dışı bırakmayı başarmış ve bu saldırıyı yöneten adamı da bir an için bile olsa görme fırsatı yakalamıştı. Reinhardt, satranç ekibinin öldürülecekler listesinin en başındaki adam. At onu yaylım ateşine tutmak için riski göze alıp doğruldu. Reinhardt'ın bulunduğu yere doğru nişan aldı ama daha ilk kurşunu gönderdiği anda bunun karşılığı kulağını sıyırarak geçen bir kurşun yağmuru oldu. Bu arada attığı tek kurşun da isabet ettirememişti. Reinhardt'ın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Adam artık saldırıyı organize etme çabasını bırakmıştı. Omzundaki kurşun yarası ve yüzüne batan plastik, metal ve cam kırıklarına rağmen at kendini gülümsemekten alıkoyamadı. Sırt üstü yatıp masanın altından baktı. Zemindeki nesne iyice büyümüş, bacakları çıkmaya başlamıştı. Yaklaşık bir ST Bernard köpeği büyüklüğündeydi. Karşısındaki adamlar dönüp de birden onu karşılarında görünce gerçek bir şok yaşayacaklardı. Ve bu keşmekeş çıktığında da at onları kalbura çevirecekti. O anda kapıda duran Reinhardt'ın sesi yüksek duyuldu. Teslim ol. Adam ya korkan tekiydi ya da çok zekiydi. Savaşmayı başka güne bırakmak için hayatta kal. Savaşı kazandıracak bir ilkeydi tabii. Eğer sebat edilirse öldürülmeyeceksin. At sessiz kaldı. Karmaşa ve gizlilik onun dostuydu. Konuştuğu takdirde yalnızca yerini belli etmiş olmakla kalmayacak, istemeden sağlık durumu ve ruhsal direnci hakkında da bilgi vermiş olacaktı. Çoğunluk bizde ve tesis kilitlendi. Reinhardt iç çekti. Hepimizi öldüremezsin. At karşısında deneyimli bir savaşçı olduğunu bilincindeydi. Genginin lideri olarak en iyileri olduğu kesindi. Eski asker. Masanın üzerine bir el bombası fırlatıp onu havaya uçurmamasının hiç kuşkusuz bir nedeni vardı. Ya aldığı emir buydu ya da odada patlamanın yüksek risk doğuracağı bir şey vardı. O anda burnuna keskin bir kimyasal koku geldi. Büyük olasılıkla neden ikincisiydi. Tesisin tam ortasındaki büyük bir patlama bu odadakinden çok daha fazla sayıda insanın ölümüne neden olabilirdi. Sıvılar büyüyen yaratığa doğru akmayı sürdürürken at ıslak zemine sırt üstü uzandı. Zamanı vardı. Gengenin adamlarının eğer yaklaşıyorlarsa bile artık çok daha yavaş ve tedbirli davranacakları kesindi. Eğer aralarından biri masanın arkasına bakacak kadar aptalsa hemen kurşunu alnına yiyecekti. Gelen olmasa da bekleyecekti. Ne var ki ilk çığlıkları duyması fazla uzun sürmeyecekti. 55. New Hampshire. Önce şaşkınlık dolu bir bu da ne nidası duyuldu. Ardından dehşet dolu çığlıklar odaya doldurdu. Tanrım lanet olsun, bu da ne? Ata doğru ilerleyen gengeye güvenlik ekibi odanın ortasında kıvrılan pullu yeşil yaratığı görmüştü. En çok ve en kuvvetli çığlıklar atanlar, at gibi laboratuvarın en arkası kısmında olanlardı. Geri çekilmek yaratığın yanından geçmek anlamına geliyordu. Ve yalnızca yaratığın yukarı doğru kaldırdığı bir dil tam üç başı olması bile bunun nedenli güç olacağını açıklamaya yeterliydi. Her başta tam ortadan siyah elmasları andıran göz bebekleriyle ikiye ayrılmış bir çift sarı yılan gözleri vardı. Başlarının yanlarında tam boynuyla birleşikleri noktalardaki açılardan sinek kanatlarını andıran et parçaları sallanıyordu. Aynen solungaç gibi. Kim bilir belki de kulaklarıydı bunlar. Küçük boynuz izleri burnunun ucundan başlıyor, yüzü boyunca uzanıyor, gözlerinin arkasında ikiye ayrılarak sürekli açık çizgi halindeki gözlerini çevriliyordu. Yeşil kahve bedeni boynunun altı ve karnı dışındaki parlak yeşil pullarla kaplıydı. Boynunun altı ve karnında ise çenelerine kadar uzanan geniş sert birbiriyle örtüşen plakalar vardı. Bu arada at büyüklüğüne ulaşmış olan bedeni taşıyan bacaklardaki güçlü kaslar dikkat çekiyordu. Yere kadar uzanan küt kuyruğu kızgın bir kedininki gibi seyiriyordu. Pençe şeklinde olan dört ayağındaki birbirine etli bir perdeyle bağlı yaklaşık 12 santim uzunluğundaki dört parmağının her birinin ucunda kanca biçiminde sert uzun tırnaklar vardı. Bu yaratığın pençesine yakalanan kaçma şansı olmayacağı açıktı. At doğruldu. Diğerlerinin o anda kendisine bakamayacak kadar şaşkın olacaklarının farkındaydı. Gerçekten de hepsi efsanevi canavar karşısında donup kalmıştı. O anda Reinhardt da atın epeydir bildiği gerçeği fark etti. Hydra diye bağırdı. Yaratık dört ayağı üzerinde durmuş, giderek uzayan boyunlarını tavana doğru uzatmıştı. Henüz ses telleri tam oluşmamış gibi tuhaf boğuk sesler çıkarıyordu. Üstelik bu iğrenç sesler sivri dişlerle çevrili üç ağızdan birden çıkıyor, birleşerek kulakları sağır eden, insanın içine işleyen bir tona ulaşıyordu. Bu transatlantiklerin sis düdüğü ve tavus kuşu çığlığı arası bir sesti. Yüksek ya da alçak, her kafadan kendine özgü bir ses çıkıyordu. Üstelik buna sürekli titreşen ve boynlarına çarpan kulaklarının güçlü şakırtısı da ekleniyordu. Hayvan çığlığı atın tüylerini diken diken etti ve Reinhardt sonunda eyleme geçti. Gengeye güvenliğin şefi kendi metal Stormstar'ını çekerek öldürün onu diye haykırdı ve tetiğe bastı. At hemen siper alarak saklandı. O anda düşmanlarının birbiriyle savaşmalarını izlemekten başka yapacağı bir şey yoktu. Eğer gengeye galip çıkarsa kalanları temizleyecekti. Yok kontrol Hidra'ya geçerse hemen mümkün olduğunca çabuk ve görünmeden sıvışmalıydı. Ardı ardına ateşlenen 3 salvorla gengeye ekibi Hidra'yı delik deşik etti. Et parçacıkları yerlere, duvarlara ve adamların üstlerine saçıldı. Halen yeri kaplayan sular kıpkırmızı bir renk aldı. Yaratık böğürdü, kıvrandı ve kuyruğunu titretti. Bilgisayar terminalleri patladı, masalar parçalandı. Aygıt parçacıkları havalarda uçuştu. Atın hemen yanındaki bir genge elemanının yüzüne bir gen ardıştırıcı isabet etti. Eğer Metal aygıt anında adamın kafasını dağıttı. Silah yere düştü. At hemen silah kaptı. Hidra halen acımasız bir kurşun yağmuru altındaydı. Sonra genge elemanlarının kurşunları ardı ardına bitti. Yüzlerce mermi atılmış. Hemen hepsi de hedefe ulaşmış. Yaratığın bedenine saplanmıştı. Adamlar aceleyle silahlarını doldururken odada geçici bir sessizlik oldu. At granit masa tablosunun üzerinden baktı. Hidra yere yığılmıştı. Bütün başları yerdeydi, titriyordu. Yüzlerce küçük ve birkaç büyük delikten kan boşalıyordu. Ancak tüm bu yaralara rağmen yaratık büyümeyi sürdürüyordu. Yaraların iyileşmeye başlaması ise atın gözleri büyüdü. Küçük yaralar birkaç saniye içinde kayboldu. Büyük yaralarsa içten dışa dolmaya başladı. Ama Hidra yeniden saldırmak için tüm yaraların iyileşmesini beklemedi. Başlarından ikisi aynen saldırmaya hazırlanan bir yılan gibi kıvrılarak dikeldi. Odanın diğer tarafındaki adamlar çığlıklar içinde kaptığı gibi önce tavanı havalandırdı, sonra da birden yere bıraktı. Yaratık güçlü çenelerini açıp kapadı. Büyük et, kemik, organ parçaları kopardı ve sonra da avlarını bir bütün olarak yuttu. Adamların çığlıkları kesilmişti. Genge ekibi kapıya doğru geri çekilirken yaylım ateşi yeniden başladı. Ama Hidra'nın onların kaçmasına izin vermeye pek niyeti yoktu. Odanın diğer tarafına doğru kaçan adamlardan birini duvara sıkıştırıp ezerken diğerlerinin kuyruğuyla tavana savurdu. O anda bir açıklık gören at kapıya doğru koştuysa da açılan ateşle kendini yere attı. Başını kaldırdığında Reinhardt'ın çıkışta durmuş kendisine ateş ettiğini gördü. Kalan iki genge elemanı ise Metal Storm silahını Hydra'nın üzerinde boşaltmayı sürdürüyordu. Adamlar cephanelerin tükenmesiyle birlikte kapıya doğru koşmaya başladılar. Onların kaçtığını gören Hydra hiddetle kükredi ama aynı anda Reinhardt elindeki el bombasının pimini çekerek bombayı yaratığın ağzından içeri attı. Ardından dışarı koşarak kapıyı arkasından kapattı. At yeniden kapıya doğru bir hamle yaptı. Odada kalan tek canlı insan olarak artık bir kurşuna hedef olmaktan korkması için neden kalmamıştı. Masaların üzerinden atladı, kulanların çevresinden döndü. Hidra'ya mümkün olduğunca uzak durarak çıkışa ulaşmak için elinden geleni yaptı. Ama hayvanın planı başkaydı. Hidra'nın başlarından birinin önünü kesti. Neyse ki atı ısırmaya çalışırken ağzını kapamakta biraz erken davranmıştı. Atın kolunu kapamadı ama onu yere düşürmeyi başardı. At yere düşer düşmez kalktı ve Metal Storm tüfeğini kaptığı gibi Hydra'nın ortadaki ölümsüz başına iki gözünün arasına dört el ateş etti. Hayvan inanılmayacak kadar iğrenç bir börtüyle başını yukarı attı ama sağdaki başını boynunun yarısıyla birlikte havaya uçuran güçlü patlama sesi bu iğrenç börtüyü bastırdı. Reinhardt'ın el bombası patlamıştı. Hydra geri çekilirken derecesine kulaklarını sallıyordu. At doğruca kapıya koştu. Reinhardt'ın ardında bekliyor olması olasılığına karşı silahı ateşe hazır bir halde elindeydi. Kapıya hızlı omuz attı ama kapı sımsıkı kilitlenmişti. At yeniden tüm gücüyle kapıya yüklendi ama kapı açılmayınca yere düştü. Hemen ayağa kalktı ve kapıyı tekmelemeye başladı. Kapı kımıldamadı bile. Hidra'ya döndü. O anda gördüğü şey kaçma çabasını tamamen unutturdu. Yaratığın kopan boynu yalnızca yeniden oluşmakla kalmamış, sanki hücreleri bölünmüşçesine ayrılmıştı. İki ayrı boyun da etle dolmaya ve büyümeye devam ediyordu. Efsane doğruydu. İki boynun üzerinde birden iki yeni kafa belirirken at yeniden kapıya döndü. Kapıyı tekmeledi, kilidi ateş etti. Metal Storm silahına yeni bir şarjör yerleştirip yeniden Hydra'ya döndü. Tam zamanında yapmıştı bunu. Hemen yana sıçrayarak çıkan yeni kafalardan birinin kendisini kapmasını engelledi. Hydra'nın kafa darbesiyle kapı parçalanarak koridora doğru devrildi. Hydra'nın başı yeniden yükselir, bir ikinci saldırmaya hazırlanırken at kapıya doğru sıçradı ve daha havadayken dönerek kendisini kapmak üzere ileri doğru atılan ikinci kafaya ateş etti. Yalnızca bir el. Yaratık ikinci kafasını çılgınca yana savurdu. Kurşun gözüne gelmişti. Sırt üstü düşen at, koridorun kaygan zemininde hızla kaydı. Ayağa kalkmak üzere doğrulduğu anda, ayağını kapmak için uzanan üçüncü başı gördü. Hemen bacağını geri çekti ve böylece ayağını kapmak üzere açılan çene boş olarak kapandı. Hidra'nın saldıran kafası hayal kırıklığıyla kükrerken laboratuvarda bulunan diğer kafalar da tam bir kakafoni içinde kulakları sar eden bir tonda ona eşlik ettiler. Ayağa kalkmaya başaran at birden karşısında Beck'i gördü. Korkudan kızın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Dehşet içinde bakıyordu. At hemen nereden gideceğiz diye sordu. Beni izle diyen Beck koridorda koşmaya başladı. At da onun peşinden koşuyor. Bu arada sürekli olarak omzunun üstünden geriye bakıyordu. Hidra üç başını koridora doğru uzatmış, ileri geri kıvırarak dışarıyı inceliyordu. Dev yaratığın laboratuvardan çıkmak için kapıya yüklenmesiyle birlikte koridorun zemini sallandı. Birçok kişiye ardı ardına dönüp asansöre ulaştıklarında güm güm sesleri devam ediyordu. At, Reinhardt nerede diye sordu. Buraya gelirken ters yöne doğru gittiğini gördüm. Güvendeyiz. Yukarı çıktığımda onu bulmam gerekiyor. Ridley'i de. Beck başıyla onayladı. Asansörün kapısı açılırken zil sesi duyuldu. Silahlar kalktı, parmaklar tetiğe indi. Ama kimse ateş etmedi. Şah silahını indirdi. Fil de. At gülümsedi. Zamanı gelmişti. Bir patlama ve ardından korkunç bir böğürtü koridoru doldurdu. Şah'ın kaşları çatıldı. Ne? Bu da neydi? At ve bek asansöre bindiler. Nazca çölünde bulunan tarihi eseri anımsıyor musun? Şah hafifçe başını yana yatırdı. Gözleri büyüdü. Hidra. Evet, biraz ıslanmış ve şimdi de çok öfkeli. Dört başlı Hidra koridordan geçmeye çalışırken bir köşe duvarı alçı ve kum parçacıkları halinde patladı. Başlar dört bir yanı araştırıyordu. Bunlardan biri onları sardalya kutusundaki balıklar gibi asansöre sıkışmış olarak gördüğünde dördü birden kükreyerek ona doğru yöneldi. Ardından da yaratık ileri doğru atıldı. Bek tam zamanında en üst katın düğmesine basmış, şimdi de ısrarla kapıları kapatan düğmeye basıyordu. Ama bu arada Hidra da giderek yaklaşıyordu. Nihayet asansör harekete geçti. Bir an asansördeki müzik Hidra'nın kükremesini bastırdı. Hemen sonra altındaki asansör kapısının aldığı güçlü darbeyle asansör kabini sallanıp gıcırdadı. Ama çıkmayı sürdürdü. İkinci ama daha hafif bir darbeyle tekrar sarsıldılar. Ardından sessizlik oldu ve müzik geri döndü. Şah Bek'e döndü. Yukarı giden başka bir yol var mı? Dört merdiven. Şah'ın sorusunun nereye varacağını anlayan Bek ekledi. Hepsi de yaratığın çıkabileceği kadar geniş. Aşağıda kalacağından kuşkuluyum. At öfke içinde soluk soluğa asansörün duvarına yaslandı. Lanet olsun. Öldürülmesi olanaksız. Şah yaratık rejenerinin hepsinden çok daha çabuk iyileşiyor. Başları da. Efsane doğru. Birini kesersen yerine iki tane çıkıyor. Eğer bu yaratıkla aynı şartlarda dövüşmeye kalkarsak bizi kahvaltı niyetini yemesi saniye bile sürmez. Fil atın önüne diz çökerek bıçağını çıkardı. Baş parmağından ufak bir parça keserek görmesi için ata doğru uzattı. Bir damla kan kayıp yere düştü. Bu arada kesik yara tamamen iyileşmişti. Bunu gören Bek hemen filden uzaklaştı. At ise şaşkınlıktan dona kalmış bir halde iyileşen parmaya bakıyordu. Onunla savaşmayı bana bırakın dedi fil. Siz ölebilirsiniz ama ben ölmem. At şaha baktı. Şah açıkladı. Onunla anlaşmamız var. Kontrolünü yitirirse cümleyi tamamlayan fil oldu. Hemen kafamı dağıtacaksınız. Böylece yenilenmem mümkün olmayacak.